Ayrım 15. Sülale Devri. Mustafa Balbay, sayfa 217. Her şeye kan bulaştı. Ankara Garı'nın önü felaket sonrasındaki ıssızlıkta cep telefonlarının sesiyle ağlıyordu. Büyük saldırıda yaşamını yitirenlerin, yaralı olarak hastaneye kaldırılanların, olay yerinde kalan cep telefonları bir yükseltiye yan yana konmuş. Biri çalıyor, biri susuyordu. Olay yeri görevlileri çalan telefonlara refleksle bakıyor, sonra sanki telefon sahibinin yüzünü görmüş gibi başını çeviriyordu. Cep telefonlarının hemen hepsine kan bulaşmıştı. Ölü ve yaralıların kaldırılmasından sonra gittiğimiz Ankara Garı'nda kan bulaşan sadece cep telefonları değildi. Patlama yerinde asfaltın rengi kaybolmuştu. Kirli bir kan rengine bürünmüştü. Az ötede parçalanmış simit tezgahı vardı. Çevreye dağılmış simitlere kan bulaşmıştı. Cep telefonlarının az ötesinde arda kalan giysiler vardı. Tanımı zor bir et ve kan kokusu yayılıyordu çevreye. Mitinge gelenlerin ellerindeki pankartların bir bölümü harman yapılmış, çevreye dağılanlar da parçalanmıştı. Onlar da akan kandan payını almıştı. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysileriyle, ayakkabı poşetleriyle hiçbir şeye bulaşmamaya çalışıyordu. Yazıyı kaleme aldığımız saatlerde ölü sayısı 90'a yaklaşmıştı. Sözcüklere dökebildiğimiz kadarıyla olay yerinde her şeye kan bulaştığını aktarmaya çalıştık. Kan sadece olay yerinde mi aktı? Barışa kan bulaştı. Yeryüzünde insanların en büyük özlemi barıştır. Ne yazık ki bu sözcük de kirlendi, kirletildi. Seçime kan bulaştı. 1 Kasım'da genel seçimlerin yapılacağının ilan edilmesinden bu yana birinci gündem maddesi seçimlerin güvenliği oldu. Derme çatma seçim hükümetinin pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da topluma güven verebilecek bir iradesi yoktu. Hatta çok kanlı olaylar meydana gelirse seçimin olmayabileceği bile konuşuluyordu. Kardeşliğe kan bulaştı. Tıpkı barış gibi kardeşlik sözcüğü de kirlendi, kirletildi. Bütün bunlara karşın kardeşlikten yana olanların daha baskın olduğunu bilmek umudu diri tutuyor. Geleceğimize kan bulaştı. Önceki gün İzmir'de gençlerle konuşurken gelecekte ne yapmak istiyorsunuz soruma çoğunluğu yurt dışına gitmek istiyoruz deyince üzüldüm. Her şeye karşın geleceklerini doğdukları ülkede aramalarını diledim. Bunun için çaba harcadığımızı vurguladım. Dünkü olay ne yazık ki gençlerimizin geleceklerini bu topraklarda arama duygusunu zayıflatıyor. Böyle bir olayın üzerinden siyasal eleştiri üretmek şık olmaz. Ancak şunları söylemeden edemiyoruz. Keşke bu ülkenin Cumhurbaşkanı Anayasanın 104. maddesinde dile getirilen ana sorumluluğunu yerine getirilebilecek, parlamentodaki 4 partinin liderini makamında toplayıp topluma güven verebilecek bir iradeye sahip olsaydı. Keşke ülkenin güvenliğinden sorumlu birimler istihbarat deyince muhaliflerin adım adım izlenip de yaptıklarının kayda geçirilmesini anlamasıydı da seçim süreci gibi önemli dönemlerde her türlü teröre karşı istihbarat toplamaya göre konuşlandırılmış olsaydı. Keşke partilerin hiçbirinin üzerinde terör örgütüne destek gölgesi olmasaydı. Böyle bir gölge algısı oluştuğunda gereğini hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek biçimde ortadan kaldırabilseydi. Ama keşkeler sorunu çözmüyor. Her şeye kan bulaştı. Barış akıllı insanların işidir. Şimdi aklımızı kullanabilme, bu cinnet ortamında sağlıklı düşünebilme zamanı. MİT, muhalefeti izleme teşkilatı olursa. Ankara Garı benzeri büyük saldırılardan sonra ilk sorulan klasik ve stratejik soru şudur. Bu olay kimin işine yaradı? Buradan akıl yürüterek saldırı yapanların kimler olabileceği sorusuna yanıt aranır. Saldırının bir canlı bomba ile yapılmış olma olasılığı ilk günden güçlüydü. Dün kesinleşti. Orta Doğu tipi bu saldırı ne yazık ki bizim ülkemizde de anılır oldu. Yeryüzünün en tehlikeli silahı ölümü göze almış insandır denir. Canlı bombaların nasıl hazırlandığı, hangi ruh haliyle olayı gerçekleştirdiği ayrı tartışma konusu ama bu söz bir kez daha doğrulandı. Ancak salt canlı bombanın kimliğini saptamakla iş bitmiyor. Asıl olan onları hazırlayanlar, yönlendirenler. Girişte sorduğumuz sorunun yanıtına ilişkin geniş bir yelpaze var. Seçimin yapılmamasını isteyenlerden terör örgütünün gücünü yükseltme hedefine IŞİD'den uluslararası istihbarata kadar. Bu saldırıların kimin işine yaradığını sorusunu tersine çevirip bu saldırı en çok kime neye zarar verdi diye sorarsak yanıtı tektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine, kardeşliğimize, beraberliğimize. O zaman bu saldırıya verebilecek en büyük yanıt hedef seçilen değerlerimizi güçlendirmektir. Böylesi saldırıları önlemenin birinci yolu istihbarat, ikinci yolu sağlam güvenlik önlemleridir. Her ikisinde de ciddi bir zaafın olduğu görülüyor. Türkiye her şeyiyle güllük gülistanlık bir ülke olsa, kimsenin aklından herhangi bir terör saldırısı geçmese, herkes güvenlik deyince sadece cep telefonunun güvenlik tuşunu anlasa, böyle bir saldırı için hazırlıksız yakalandık denebilir. Oysa gerçek tam tersi. 1 Kasım'da seçimlerin yapılacağı ilan edildikten sonra birinci gündem ne sonuçlar ne partiler arası rekabet varsa yoksa seçim güvenliği, sandık güvenliği, şehit haberleri. Böyle bir ortamda istihbarat kurumlarının çok daha uyanık olması gerekirdi. Dünyanın en büyük istihbarat kuruluşları bile ülkelerinde olası bir büyük saldırıyı önleyemeyebilir. Ancak bizde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kısaltılmışı olan MIT'in açılımının muhalefeti izleme teşkilatı haline geldiği kaygısı oluştu. Ortada zaten ciddi bir hükümet yok. En azından devlet kurumlarının görevini yapması beklenebilirdi. Bunda da iyimser olmak zor, zira bu kurumlar da kişisel güç sahiplerinin etkisi altında. Saldırının uluslararası boyutunun da araştırılması gerekir. İstihbaratın uluslararası anlamda da önemi var. Ülkeler işbirliği yapar. Bu sanılandan önemlidir. Uluslararası alanda yalnızlığı değerli gören bir hükümetimiz olduğu için burada çok değerli bir yalnızlık içinde miyiz sorusu akla geliyor. Türkiye çevresindeki gelişmeleri toplam gücünün ötesinde ve akılcı olmayan hedeflerle yaklaşıyor. Zaman zaman küresel güçlerle ters düşmeyi de güç gösterisi sanıyor. Oysa en büyük güç ülkeni hedef haline getirmemektir. Belki de Türkiye'ye sen kendi başkentini koruyamıyorsun, çevrene nasıl yön vereceksin demek istiyor. Belki de Türkiye'ye evin camdansa komşu evlere taş atma diyorlar. Belki de Türkiye'de terör üzerinden hedef üretenler tıpkı bir laboratuvarda biyolojik silah yapmak isterken her şeyin kontrolden çıkması gibi bir tablo ile karşı karşıyalar. Belki de kimilerinin gözü döndü, korkunun tavan yapmasını istiyor. Belki de Türkiye'nin toplam direncinin çökmesi, devamında her türlü plana açık hale gelmesi hedefleniyor. Belki de hepsi. Saçlarımdan insan eti toplarken. Ankara felaketinin ardından yüzlerce acıklı öykü çıktı. Görünen o ki daha da çıkacak. Barış için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen insanların halay çekerken yaşadıkları ölüm acısının duygularıyla, gerçekleriyle, bütün yönleriyle yaşanmasına zemin hazırlamak ve boğunulmaz çok büyük acıdan büyük bir kardeşlik yaratmak zorundayız. Böylesi büyük felakettir ancak ve ancak halkın örgütlü gücü yenebilir. Gelinen noktada teröre karşı hep birlikte karşı durmak, bu karşı duruşu anlamayan ya da gerisinde duran siyasetçileri de bir kenarda bırakıp devam etmek gerekiyor. Bombaların sesi mi daha tehlikelidir, halkın sessizliği mi? Bize göre halkın sessizliği daha tehlikelidir. Eğer halk bombalar karşısında susarsa yeni bombalara zemin hazırlıyor demektir. Atalarımız da dememiş mi, sükut ikrardan gelir. Ama halk bombalara karşı sesini yükseltirse, alçaklar yeniden terör denemeye kalktığında halkın sesi terörün sesinden çok daha güçlü hale gelir ve onu boğar. Yazının başında vurguladığımız gibi facianın ardından çıkan yüzlerce acıklı öykü, olaya ilişkin soruşturmanın yanında başka gerçeklerin de ortaya çıkmasını sağlayacak. Cumartesi gece yarısı Numune Hastanesi'nden başlayarak biz de hastaneleri dolaşıp acıları paylaşmaya çalıştık. Kimi yaralılarla sağlık durumları el verdiği ölçüde sohbet ettik. Batıkent Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ayaklarına saplanan metal parçaları nedeniyle yatan Diyarbakırlı Meliha Önen'in anlattıkları hala kulaklığımda. Saçlarımdan insan parçaları topladım diye başladı söze. Kapkara uzun saçlarını usulca at kuyruğu yapıp şunları anlattı. Patlamadan sonra kirli bir toz bulutu belirdi. Etrafımdaki kol, bacak, insan organlarını aşıp koşmaya çalışırken ayaklarımın ağırlaştığını hissettim. Buna rağmen yerdeki bir yaralıyı nasıl kucakladımsa kaldırıp daha güçlü birinin ellerine vermeye çalıştım. Etrafta hiç polis yoktu. Ambulans ne zaman gelir diye beklerken ambulanstan önce polis geldi. Nasıl kötü davrandılar anlatamam. Arada size az bile diyenler oldu. Kulaklarıma inanamadım. Araya girip olanların polis olduğundan emin misin diye sordum. Ben Diyarbakırlıyım, onlardan tanıyorum onları dedi. Konunun biraz daha genişlemesini istedim. Ama bak, Diyarbakır'da Gaffar Okkan da emniyet müdürlüğü yaptı dedim. Şu karşılığı verdi. Evet, o da yaptı. Onu çok sevdik. Ama bakın, yaşatmadılar işte onu da. Bütün bunları bir hasta adamın hırsı yüzünden yaşıyoruz. Biz bu topraklarda hep birlikte ama kimliğimizi koruyarak yaşamak istiyoruz. Bu çok bir şey mi? Böyle şeylerle vazgeçirebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. İyileşir iyileşmez seçim çalışmasına başlayacağım. Meliha Önen'in olay yerindeki kıyamet tablosu üzerine anlattıkları 2-3 gündür medyada yer alanların fazlası yok eksiği var dedirtiyor insana. Büyük acılar eğer akılla yaklaşılıp sabırla giyilirse çok büyük insanlık adımlarını da beraberinde getirebilir. Şimdi gar kavşağını, kardeşlik meydanı ilan etme zamanı. Şimdi bombaların patladığı yerde bir insanlık ve kardeşlik anıtı yükseltme zamanı. Profesör Turan, Cumhuriyet devriminin emekçisi. 15 Ekim günü 90 yaşında bize veda eden Profesör Doktor Şerafettin Turansız Cumhuriyet tarihi yazılamaz. Bir Osmanlı tarihçisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öncesini ve kuruluşunu çok iyi araştıran, bilen Profesör Turan, tam bir Cumhuriyet devrimcisi, tarihçisi, mücadele adamı ve kanaat önderiydi. Üretken aydınların devlet bürokrasisinde başarılı olması zordur. Profesör Turan, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlan'ın Kültür Bakanlığı dönemindeki müsteşarlığıyla bu alandaki başarısını da kanıtladı. Türk Dil Kurumu'nun seçimle gelen son başkanı olan Profesör Turan, 12 Eylül döneminin pek çok alanda olduğu gibi Atatürk'ün mirasına saldırısında da militan bir duruş gösterdi. 12 Eylülcülerin dil kurumunu tümüyle bitirdiklerini sandığı bir süreçte Dil Derneği'nin kuruluşunun mimarlığını yaparak ne kadar uzun soluklu olduğunu gösterdi. Bunca mücadelenin ortasında ürettiği Atatürk ve Cumhuriyet'e ilişkin araştırmaları konusunda şunu söyleyebiliriz. Kitaplar üreten kitaplar yazdı. Cumhuriyet tarihini araştırmak isteyip de Profesör Turan'ın kitaplarına başvurmamak olanaksızdır. Turgut Özakman'ın O Anlatımı Muhteşem Şu Türkler kitabının mayasında Profesör Turan'ın derin izleri vardır. Profesör Turan'la diyaloğum 1980'li yıllardan bu yana sürdüğü için ben de kendimi onun bir öğrencisi sayıyorum. Bunu kendisine hayattayken söyledim ve onayını aldığım için ayrıca onurluyum. Profesör Turan'la 2014 yazında çalışma ziyaretleri denebilecek güzel bir diyaloğum olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle CHP şemsiyesi altında yapılmasına öncülük ettiğim sempozyumla ilgili olarak birkaç kez uzun konuşmalarımız oldu. Her birinde çok güzel noktalara değindi, yön verdi. Sağlığı el verseydi İstanbul'daki sempozyuma o da katılacaktı. Bedeni onu hareketli olmakta zorluyordu ama beyni ışıl ışıldı. Adeta koşuyordu. Adını 20. yüzyılın önemli yıl dönümlerini aklın ve bilimin ışığında 21. yüzyıla taşıyoruz koyduğumuz bu çalışmayla sadece 1. Dünya Savaşı'nın değil önümüzdeki yıllardaki pek çok 100. yılı işlemek istediğimizi heyecanla paylaştığımda tarih aktarımcılığının önemini, dikkat edilmesi gerekenleri çok güzel örneklerle paylaştı. Bu konuda başvurabileceğim gerçekten birebir öğrencisi olmuş kişileri sıralamaya başladığımda elimdeki kağıdın yetmediğini gördüm. Profesör Turan'ın Ankara Güneş Sokak'taki gerçekten güneş dolu evinde sohbet ederken siyasete ilişkin önerileri de sadece kulağımla küpe değil, aklımda önemli bir rehber. Böyle üretken bir kişinin olağanüstü bir disiplin içinde ve olaylara ödünsüz bir yaklaşımla yaşadığını da vurgulamak gerek. Atatürk, Büyük Nutuğu 15-20 Ekim 1927'de okumuştu. Gençliğe hitabesi de Nutuğun son bölümüydü. O yıl dönümünün de içindeyiz. Atatürk'ün Nutuk'ta sözünü ettiği gibi Cumhuriyet'e yönelik saldırılar her koldan devam ediyor. Bunlara karşı başlıca mücadele gücümüz elbette Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve devrimlerine olan inancımız. İnanç, içi bilimle dolduysa inançtır. Bizim de bu inancımızı güçlendiren, etiye kemiğe büründüren bilgi kaynaklarımızın başında Profesör Şerafettin Turan'ın yaşamı ve kitapları geliyor. Önümüzdeki günlerde iki ciltlik Anılar kitabını okuyacağız. Tarih bilincimizi daha da güçlendireceğiz. Profesör Turan'ı milyonlarca cumhuriyetçi yürek sonsuzluğa uğurladı. Tam bir cumhuriyet devrimi emektarıydı. Tüm Atatürk devrimcilerinin başı sağ olsun. AB'nin toplama kampı mı oluyoruz? Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti güncel sorunlara ilişkin pek çok konuda geldiğimiz noktaya netlik kazandırırken unuttuğumuz AB süreci konusunda da kimi gerçekleri gözler önüne serdi. Güncel olandan başlayalım. Merkel'in ana geliş nedeni Almanya hayali kuran Suriyeli mültecileri Türkiye topraklarında tutmak. Sorunun adım adım yükselip AB liderlerinin de görmezden gelemeyeceği bir boyuta ulaşmasıyla birlikte gözler AB'nin lokomotifi Almanya'ya çevrildi. Merkel'in bu konuda beklenenden daha yumuşak mesaj vermesi ta Şam'dan, Halep'ten duyuldu. Türkiye üzerinden Almanya hayali kuranlar yollara koyuldu. 9 katlı tel örgüleri aşıp Macaristan-Hırvatistan kapısına dayananlar Merkel'i anne ilan edip seslerini Berlin'e kadar ulaştırdılar. Almanya'da çağrıyı AKP hükümetini ikna edip Suriye'den kaçanların Türkiye'de kamplara yerleştirmesinde buldu. Almanya'nın planına göre Türkiye 3 milyar avro verilecek, Türkiye-AB bağlarına ilişkin göstermelik adımlar atılacak. Merkel'in İstanbul ziyaretinden sonra yapılan açıklamalar Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun bu pazarlığı kabul ettiğini gösteriyor. Eğer AKP'nin Suriye politikası doğru ise biz Erdoğan'dan şöyle bir hitap beklerdik. Ey Merkel, Esad'ı devirmemiz biraz uzadı ama er geç inşallah gerçekleşecek. Moskova'da Putin'in himayelerinde öğle namazı kıldık. Niyet Şam'daydı. İnşallah o da olacak. Siz de bize destek verin. Suriye'de diktatörü devirelim, demokrasiyi getirelim, özgürlükleri genişletelim. Erdoğan bunun yerine şunları söyledi. Önemli konu başlıklarımızdan biri mültecilerin Türkiye'deki durumu, Batı'ya olan yönelişidir. Bu konuda külfet paylaşımı üzerinden değerlendirmemiz oldu. Türkiye'nin üstlendiği yükü kendileri de ifade etmek suretiyle yardımcı olmamız gerekir, dediler. Merkel de Türkiye üzerinden AB ülkelerine giden mültecilerin Türkiye'ye dönmesini içeren geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesi karşılığında AB üyeliğinden Türklere vize kolaylıklarına kadar pek çok konunun ele alınabileceğini söylemekle yetindi. Davutoğlu ile görüşmenin özünde de farklı bir şey yok. Medyada yer alan haberlere göre Türkiye, mülteciler için yapılacak kampların ancak %20'sini karşılayabileceği, kalanının AB, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşların katkısıyla yapıldığı gerektiğini iletmiş. Bunun adı Türkiye'nin AB'nin ve BM'nin toplama kampı olmasıdır. Merkel, Türkiye'nin uzun süredir AB fotoğrafında yer almadığını, uzun süredir fasıl çalışması da yapılmadığını söylemiş. Bunları duyunca aklımıza ister istemez AKP iktidarının ilk yılları geldi. 2002-2003'te AB'ye tam üyelik için en ileri tarih olan 2014 veriliyordu. AKP bu tarihten sonrasını söyleyeni neredeyse vatan haini ilan edecekti. Geldiğimiz nokta ortada, AKP şimdi 2003. 2004'te çektirdiği fotoğraflara bakıp acaba aynısını yeniden çektiremez miyiz diye düşünüyor. AB'ye girmek bir yana, fotoğraf karesine girmek bile başarı ilan edilecek. Merkel güncel konuların arasına bir cümle daha sıkıştırmış. Seçimden sonra Kürtlerle barışın. Artık sadece iç değerlendirmelerimizde değil, Merkel'den New York Times'ın manşetine kadar uluslararası yaklaşımlarda da AKP'nin Türkiye'ye getirdiği nokta gizlenemez şekilde ayyuka çıkmış durumda. Türkiye'yi AB'ye sokacaktı, birbirine soktu. Oğlumu tutuklayın. Başlık bir annenin feryadı. Bir anne oğlunun tutuklanmasını neden ister? Türkiye'de anneler, babalar çocuklar için özgürlük isterken Adıyaman'da anneler, babalar ta başkente kadar gelip neden çocuklarının yakalanması için adeta yalvarır. Günlerdir fırsat buldukça çocukları intihar bombacısı olarak hazırlanan ailelerin ifadelerini okuyorum. Bir ülkenin geldiği nokta bazen bir annenin feryadında özetlenir. 10 Ekim Ankara saldırısının ardından olayın izini süren, basın gölgede kalan gerçeklerin gün ışığına çıkmasını sağladı. Daha önce CHP milletvekillerinin izini sürdüğü Adıyaman merkezi intihar bombacılarının her biri tek tek kişilerden oluşmuyor. Onların da aileleri var. İşte o aileler Ankara'ya kadar gelip çocuklar için yardım istemişler. Hiçbir şey yapamıyorsanız onları tutuklayın, İnsanlara zarar vermesinler demişler. Hatta bir anne şöyle aykırmış. Allah'ım çocuğumun canını al, yoksa insanlara zarar verecek. Yukarıdaki aykırışları duyan yetkililer ne yapmış dersiniz? Aileleri ciddiye almamış. Çocuklarının ikisinin de aynı yolda olduğunu söyleyen anneye şu karşılığı vermişler. Ne güzel, birbirleriyle dayanışma içinde olurlar. Şimdi gelin bu mantığın kötü toplumun derinliklerine kadar işlemiş olan teröre diz çöktüreceğine inanın. Şimdi gelin böylesine faili meşhur olarak yapılan eylemlerin bu anlayıştaki bir hükümet tarafından durdurulacağına inanın. Aslında yapacaklarını tarif ederken iş dünyalarını da ortaya koyuyorlar. Ne demek teröre diz çöktürmek? Terör bitirilir. Diz çöktürdükten sonra ne yapacaksınız? Onun size yalvarmasını sağlayıp başka bir yol mu çizeceksiniz? Daha önce sizin de bildiğiniz başka bir yoldaydılar da sizin kontrolünüzden çıktıkları için mi diz çöktürüp yola getireceksiniz? Olup bitenler karşısında istifa edecek misiniz sorusuna gülen bir anlayışa dert anlatmak zor ama konunun çok önemli bir boyutu daha var. Aramızda dolaşan intihar bombacılarından bazılarının Suriye üzerinden giriş yaptığı ortaya çıktı. Aslında bu da herkesin bildiği bir sırdı. Siz Suriye'den gelen sığınmacıların en azından listesini bile tutmazsanız olacağı buydu. Hükümet 2011 yılından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyelilerin kayıtlarını 2013 yılından sonra tutmayı akıl etti. Baktı ki Esad'ın gideceği yok, baktı ki sığınmacılar Türkiye'yi mesken edecek, bari kaç kişiler sayalım dedi. O günlerde kamplarda teröristlerin de olduğu yazıldı, söylendi. Bunu dile getirenler hükümet tarafından hain ilan edildi. Sonuç, intihar bombacılarının bir bölümü Suriye'den geldi. Hükümet yayın yasağı ile gerçeği gizleyemeyince başka çareler aramaya başladı. Her şeyi bir tarafa bırakın, bari çocukları terörist olduğu için devletten yardım isteyenleri geri çevirmeyin. Terör karşısında aciz kalan hükümet kendini savunmak için biz seçim hükümetiyiz, AKP hükümeti değiliz diyor. İhaleleri verirken AKP hükümetinizsiniz de terör karşısında aciz kalırken değil misiniz? Medyada AKP ortaçağı. TRT'nin ne duruma geldiğini Bülent Arınç özetledi. Uzun süre TRT ve AA'dan sorumlu bakanlık ve başbakan yardımcılığı yapan Arınç'ın TRT'ye çıkması yasak. Arınç bunu kendisine has bir anlatımla Erdoğan'ın hedef haline getirdiği televizyonda dile getirdi. Arınç, birilerinin kendisine ambargo uygulanması için talimat verdiğini, TRT yöneticilerinin de bunu uyguladığını söyledi. Fıkra gibi. TRT'den sorumlu bakan olarak bu kurum kadrolarının önemli ölçüde partinizin lehine değişmesini sağlayacaksınız, aynı partinin iktidar döneminde size yasak konacak. Fıkra gibi dedik. Ama çok da şaşılacak bir yan yok. Yasaklama zihniyetine teslim oldunuz mu, ucu yok, kendinize kadar dokunuyor. TRT 12 Eylül döneminde de ekrana çıkması yasaklanan kişiler listesiyle oyun yapmıştı. Uzunca bir liste vardı. Onlar ekrana yasaktı. Şimdi nasıl? Kısa bir liste var. Sadece onların ekrana çıkması serbest. Medya iktidar ilişkisi deyince sorun sadece TRT değil. Artık iktidarın istediği gibi kullanabileceği geniş bir medya yelpazesi var. Güneydoğu'nun feodal düzeninde içindeki insanları, tarlaları, evleriyle köy alıp satan ağalar gibi iktidar medya organlarına patron atıyor, istediği zaman değişim yapıyor. Ancak açık görürse yeni medya kuruyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı medyadaki bir durumun 7 Haziran seçimlerine yansımasına ilişkin bir rapor yayımladı. Öylesine orantısız bir tablo var ki muhalefet partilerinin toplamının TRT haberlerindeki yeri 1 ise iktidarın 20. AGİT 1 Kasım öncesi bir rapor daha yayımladı. Tablo aynen devam ediyor. Böylesine orantısız bir medya kullanımıyla gidilen seçimde iktidar partisinin yola çıkarken avantajlı başladığı gerçek. Konu sadece iktidar partisinin kendisini daha iyi anlatmasıydı, sınırlı değil. İktidar medya gücünü rakiplerini en ahlak dışı yöntemlerle saldırma silahı olarak da kullanıyor. Medyadan önce basın sözcüğünün kullanıldığı dönemlerde basının yasama, yargı ve yürütmenin ardından dördüncü kuvvet olarak kabul edildiği günlerde şöyle bir fıkra vardı. Memleketin birinde başbakan ne yapsa basına kendisini beğendiremiyormuş. Yaptığı her icraatın eleştirilecek bir yanı bulunuyormuş. Fıkra bu ya, başbakan denizin üzerinde yürümesini öğrenmiş. Bunu büyük bir gösteriyle duyurmuş. Ertesi gün gazeteler şöyle çıkmış. Başbakan yüzme bilmiyor. Bu fıkradan AKP'nin yarattığı medyaya geldik. Yukarıdaki fıkranın tersinin geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanının başbakanın yaptığı yanlışı bile reform olarak sunan, toplumsal muhalefete saldıran, ifade özgürlüğünü engelleyen bir AKP medyası. Star gazetesinde Elif Çakır'ın gezi direnişi sırasında Kabataş'ta türbanlı bebekli bir annenin saldırıya uğradığı iddiasını özel röportajla süslemesi çok konuşulmuştu. O dönem gazetenin editörü olan Murat Seçkin, tarafta röportajın sözlerle değil gözlerle yapıldığını yazdı. İddianın sahte olduğu zaten kanıtlanmıştı. AKP'nin yarattığı bu medya ortaçağına karşın 1 Kasım'da bu karanlığı bitirmekten başka seçenek yok. Umut gerçeklerden büyüktür. Telefondan alo yerine ağlama sesi geliyordu. 1-2 alodan sonra sessiz kalıp bir süre bekledim. 4-5 saniye sonra hıçkırıkların arasından yarım bir alo ile Mustafa Sözcüğü'nün ilk iki hecesini söyleyip tekrar hıçkırdı. Bu kez ben söze girip tamam sizi dinliyorum, kendini zorlamayın, konuşmak istediğinizde devam edin, sizi bekliyorum dedim. Böylesi anlarda zamanın ne kadar göreceli olduğunu düşünüyorsunuz. 15-20 saniye hıçkırıkları dinlemek bana hayli uzun geldi. Yarım dakika sonra söze başladı. Bütün gücümüzle koşturduk. Her yere ulaşmaya çalıştık. Gece gündüz demedik. Bu sefer elimizde çok güçlüydü. Toplumun hangi kesimi bize bir soru sorsa seçim bildirgemizde ona vereceğimiz bir cevap vardı. Peki neden böyle oldu? Neden istediğimiz oyu alamadık? Telefondaki ses yukarıdaki konuşmanın her 3-4 kelimesinde bir hıçkırıkla kesiliyordu. Konuşmasını şöyle sürdürdü. Seçimin üzerinden 24 saatten fazla geçti. Ağlamadan konuşabileceğim bir zaman yakalamak istediğim yapamadım. Kusura bakmayın, lütfen yapmamız gereken başka ne varsa söyleyin. Yukarıdaki son 3-4 günde aldığım onlarca telefondan birini paylaştım. Yazı aramızda daha ağır olanları, hatta suçlayıcı olanları var. Hani derler ya, başarısızlık sahip arar. Türkiye'nin yeniden böyle bir sürece mahkum olmasına kahrolan insanlar doğal olarak akıllarına ilk ne gelirse onu söylüyorlardı. Elektronik posta ile gelen mesajlar da benzer yelpazedeydi. Bir yurttaş soruyordu. Biz son cumhuriyet kuşağı mıyız? Mesajın devamında sorusunu kendi yanıtlıyordu. Olamaz, olmamalı. Ben cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye olacak diye düşünürken üstüme kara bulutlar çöküyor. Bir başka yurttaş bir insanın çocuğuna evladım yurt dışından dönme, eğitimin bittikten sonra orada iş bul demek durumunda kalması ne acı diyor. Şöyle devam ediyordu. Evladıma böyle söyleyince büyük bir suçluluk duygusuna kapıldım. Ama etrafımı biraz soruşturunca öğrendim ki böyle bir olanağı olan herkes çocuğuna neredeyse aynı şeyi söylüyor. Mesajların çoğu CHP'ye oy vermiş kişilerden geliyordu. Bir mesajda da CHP şöyle tarif ediliyordu. Ben CHP'yi çok iyi oyuncuların olduğu ama birbirleriyle iyi bağlantılar kuramayan bir takıma benzetiyorum. Tek tek oyuncular ne kadar iyi olursa olsun takım oyunu olmayınca olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Son 3-4 gündür aldığımız yüzlerce telefonun ve mesajın küçük bir dilimini sizlerle paylaştık. Daha seçimin ertesi günü bu sütunlarda ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, Anadolu insanının binlerce yıllık yaşamından süzülüp gelmiş sözlerle paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Çünkü umut toplumsal mücadelelerde bütün faktörlerin en başındaki birdir. Onu başa koyduğumuzda rakam birden büyür. Bu anlamda umut, gözle görülür gerçeklerden daha büyüktür. Bazen gerçekler size gelinen noktada mücadelenin çok zor olduğunu söyler. Bu hayatın her alanında böyledir. Ama içinizdeki umut ışığı yüksekse o ışık gerçeklerin ötesini aydınlatmaya başlar. Gerçekleri söylediğinden daha ileri şeyler söylemeye başlar. Umudun başlıca yakıtı emektir. Emek harcanmamış bir umut gerçek bir umut da sayılmaz. 1 Kasım'dan bu yana toplumun derinliklerinden aldığımız mesaj hepimizin sorumluluklarının daha da arttığını söylüyor. Kitabın sonu. Sayfa 231. 4 Şubat 2017.